Ayrım 9. Aşkın ve Savaşın Gündüz ve Geceleri. Eduardo Galeano. Sayfa 95. Buenos Aires, Ocak 1976. Edebiyata giriş. Eduardo ve çocuklarımla birlikte birkaç gün geçiriyoruz. Hüzünlü şeyler yazıyorum. Bir gece onları Eduardo'ya gösteriyorum. Yüzünü buruşturarak elinin tersiyle itiyor. Buna hakkın yok, diyor. Kızıyorum. Ne demek hakkım yok? Bunun üzerine Eduardo bana cuma günü jambon ve salam almak için evinin köşesindeki şarküteriye indiğini anlatıyor. Şarküterici günlerini salam keserek, onları paket yaparak, hesabı çıkartarak ve parayı tahsil ederek geçiren şişko bir adammış. Dükkanı tek başına idare ediyormuş ve akşam olup metal kepeğe indirince böbreklerinde ve bacaklarında ağrılar hissediyormuş. Eduardo sırasını beklemiş, istediklerini almış ve parayı ödemiş. Tam o sırada tezgahın arkasında şarküterecinin boş kaldığı zamanlarda okuduğu açık duran bir kitabı görmüş. Bu benim yazdığım bir kitapmış. Bu kitabı birkaç kez okudum, demiş şarküterici. Okuyorum çünkü kendimi iyi hissettiriyor. Biliyor musun, ben Uruguaylıyım. Şimdi Eduardo bana dönüp hiç hakkın yok diyor. Ve bu günlerde yazdığım acıklı, belki de biraz korkakça şeyleri bir kenara koyuyor. Buenos Aires, 1976. Böyle bir güzellik karşısında kimse bir şey yapamaz. Akşam çökerken Ay Musiki adındaki kafenin masalarından birinde oturuyorum. Caracas'tan yeni gelen Çinli Fong bana bir duvarın fotoğraflarını ve Leonardo'nun, Van Gogh'un, Matisse'nin yüzlerini ve konularını yeniden yaratarak yaptığı tablolarını, en son desenlerini ve serigrafilerini gösteriyor. Bir sergi projesinden bahsediyor. Serginin konusu Botticelli'nin ilkbaharı çerçevesinden görülen, diyor Çinli, Amerika kıtasının tarihi. Ona baka kalıyorum. Anlıyor musun? O kadın vasıtasıyla yağma ve katliamların tüm tarihi. Çünkü o çıplak kadın Amerika. Anlıyor musun? Ve ekliyor. Mona Lisa'ya baktığımda onun yaşlandığını görüyorum. Ayrıca onun bir fahişeye dönüştürebiliyorum. Onun için farklı bir geçmiş icat edebiliyorum. Ama Botticelli'nin bu kadınıyla bende tam tersi oluyor. Eğer onu yaşlandırırsam hemen yok oluyor. Ellerini, gözlerini, bir ayağını ayırıyorum ama nafile. Onun hiçbir tarafına zarar veremiyorum. Amerika'yı görünce konkistadorların gözlerinde beliren şaşkınlığı düşünüyorum. 5. Carlos tarihin çok küçük bir bölümünde yer aldı ve özünde ona hiçbir şey yapamadı, diyor Çinli. Sonra Teddy Roosevelt ona hiçbir şey yapamadı. Şimdikiler de hiçbir şey yapamazlar. Hepsi onun peşindeydi, deyip gülüyor Çinli. Ve ona ilk giren kişi olan Kolomb onu tanıyamadan öldü. Anahtar deliğinden görünen evren. Her gün diye anlatıyor Freddy. Onun yazı yazmak için kullandığı plastisin bantları hazırlamasına yardım ediyorum. Kağıt ve kalem kullanmıyor. Harfleri plastisine kazımak suretiyle yazıyor. Ben onun yazdıklarını okuyamıyorum. Onun yazdıkları gözlerle okunmuyor, parmaklarla okunuyor. Onun sayesinde bir yaprağı hissetmeyi öğrendim. Bunu daha önce bilmiyordum. O bana öğretti. Gözlerini kapat dedi bana. Sonra da büyük bir sabırla bir ağaç yaprağını parmaklarımla hissetmeyi öğretti. Bunu öğrenmem biraz zaman aldı. Çünkü böyle bir alışkanlığım yoktu. Şimdi yaprakları okşamak çok hoşuma gidiyor. Parmaklarımı çok pürüzsüz olan üst kısımda kaydırmak, alt taraftaki tüylü bölümü ve yaprağın içindeki damarları andıran çizgileri hissetmek. Başka bir gün okula yeni doğmuş bir aslan getirdiler. Kimse ona dokunamadı. Sadece onun dokunmasına izin verdiler. Sonra ona sordum. Sen ki ona dokunabildin, bana yavrunun nasıl olduğunu söyle. Sıcacıktı dedi ve yumuşacıktı. Ve sordu. Sen onu görebildin. Söyle bana, nasıldı? Sarı renkte olduğunu söyledim. Sarı mı? Sarı nasıl bir renk Freddy? Güneşin ısısı gibi, dedim ona. Quito, Şubat 1976. İlk gece. Birinci kez başucu lambamı yakıyorum. Bu otel odasında bana düşman olmayan hiçbir şey yok. Çarşafların arasında dönüp duruyor yüzümü sıcak yastığa gömüyorum. Bedenimde küçücük dahi olsa herhangi bir belirsizliğe yer yok. Gün ağrırken nasıl olduysa uyuyakalıyorum. Beni telefonun uzun uzun çalın zili uyandırıyor. Boruyu elimle yokluyorum ama elimden düşüyor. Borudan sözcükler çıkıyor, en sonunda kulağımla buluşuyorlar. Hoş geldiniz diyor ses. Kito şehri size hoş geldiniz der. Daha dün haberim oldu ve kendi kendime şöyle dedim. Mutluluk ve gururu ifade etmek için ona telefon edeceğim. Bayım diyorum. Yahut yalvarıyorum. Bayım saat kaç? Saat sabahın tam 7'si diyor ses. Muzaffer bir edayla. Kito şehri adına. Boru başucu masasında asılı kalıyor. Yeniden uyumayı deniyorum. Kablonun ucunda sallanan boru sesler ve cızırtılar çıkarmayı sürdürüyor. Yapacak bir şey yok. Yüzüme yaklaştırıyorum. Sözcükler ağzımdan tane tane çıkıyor. Uyuyordum bayım diye mırıldanıyorum. Ah deyip boğazını temizliyor. Halklarımızın alışkanlıkları nasıl da birbirinden farklı. Lakin özünde Amerika kıtasına karşı beslediğimiz ortak sevgi bizi birleştiriyor. Size hemen içinde barındırdığı heyecanı kolaylıkla fark edeceğiniz bir yapıtımı göstereceğim. Telefonu yere fırlatıyor ve üzerine bir yastıkla bir battaniye attıktan sonra yatakla öbür tarafa dönüyorum. Kapının çalınması beni ikinci uykucuğumdan koparıyor. Çıplak bir halde ve başım dönerek yataktan kalkıp kapıyı açıyorum. Elime bir zar tutuşturup tüyen, bel boy olması muhtemel delikanlıyı belli belirsiz fark ediyorum. Sırtımı odanın kapalı kapısına yaslıyorum. Başım çatlayacak gibi. Gözlerimi ovuşturuyorum. Zarfın içinde ekvatorlu izciler için hazırlanmış bir talimatnamenin teksir makinesiyle çoğaltılmış değişik nüshaları var. Yazar tamamını bana ithaf etmiş. Banyoya dalıp duşu açıyorum. Başıma yağan yağmurla ne kadar süre geçirdiğimi bilmiyorum. Kurulandığım sırada yerdeki telefonu fark ediyorum ve yerine kaldırıyorum. O sırada telefon çalıyor. Açıyorum. Aynı ses gönderiyi alıp almadığımı ve onları okuma fırsatım olup olmadığını soruyor. Ona olağanüstü bulduğumu söylüyorum. Salt edebi bir hükümde bulunarak diyorum ona. Sizi rencide etmeyeceğim. Bu tür yapıtlar kitap ya da kitapçık olarak kabul edilemezler. Bunlar büyük vatanımızı inşa eden tuğlalardır. Kito, Şubat 1976, üniversitede sohbet. Bugün kültürel yabancılaşma denen konu hakkında konuştuk. Bu ülkede şimdi her şey petrolün etrafında dönüyor. Muz dönemi artık sona erdi. 10 yıl içinde ekvatorun Venezuela kadar bir gelire ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu çok yoksul ülke, milyonların hayalini görünce midesi bulanıyor ve başı dönüyor. Okullardan, hastanelerden ve fabrikalardan önce ülkeye renkli televizyon geliyor. Çok yakında toprak zeminli evlerde sistre makineleri ve gaz lambasıyla aydınlanan köylerde elektrikli buzdolaplar olacak. 6000 felsefe ve edebiyat öğrencisine karşılık ancak 2 tane petrol teknolojisi öğrencisi var. Üniversitede her türlü illüzyon serbesttir. Ama gerçeklik mümkün değildir. Ülke hemen anında medeniyete, yani tatların, renklerin, kokuların yanı sıra ahlak ve fikirlerin de endüstriyel ölçekte üretildiği, özgürlük sözcüğünün Uruguay'daki gibi bir hapishanenin ismi olduğu ya da yeraltı işkence odasında Şili'deki gibi haysiyet kolonisi adının verildiği bir dünyaya katılır. Bilinçleri sterilize etme formülleri doğum kontrol haplarından daha başarıyla test edilir. Yalan makineleri, kısırlaştırma makineleri, uyuşturma makineleri. İletişim araçları çoğalır ve batılı, Hristiyan demokrasiyi şiddet ve domates sosuyla birlikte yayarlar. Transistörlü radyo dinlemek ya da televizyon seyretmek ve en güçlünün hakimiyetini kabullenmenin yanı sıra kişiliği bir otomobille, haysiyeti bir sigarayla, mutluluğuysa bir sosisle birbirine karıştırmayı öğreten gündelik mesajı almak için okuma yazma bilmeye gerek yoktur. Bugün ayrıca yanlış bir protesto kültürünün Latin Amerika'daki önemi hakkında da sohbet ettik. 60'lı yıllarda Birleşik Devletler ve Avrupa'da yaşanan gençlik isyanının fetişleri ve sembolleri bugün gelişmiş ülkelerde seri halde üretiliyor. Üzerlerinde insanı hayal alemlerine sürükleyen resimlerin bulunduğu kıyafetler, özgürleş sloganları eşliğinde satılıyor ve büyük endüstri 3. dünyanın üzerine uyuşturucu halüsinasyonunun estetik modellerini yineleyen müzik, posterler, saç modelleri ve kıyafetler yağdırıyor. Ülkelerimiz onlara bereketli topraklar sunuyor. Cehennemden kaçmak isteyen delikanlılar Araf'taki gezintilere gönüllü yazılıyorlar. Yeni kuşaklar Nirvana'ya ulaşma yolunda bir ayak bağı olan tarih olgusunu terk etmeye davet ediliyorlar. Kötürümler için maceralar gerçeklik tamamen olduğu gibi kalıyor. Ama insanlar imajlarını değiştiriyor. Acısız aşk ve savaşsız barış vaat ediliyor. Bugün işte bunlar ve başka şeyler hakkında sohbet ettik. Esmeraldas, Şubat 1976. Ne zaman doğduğunu hiç hatırlamıyor musun? 1. Bir konuşma yapmam için beni deniz kıyısına davet ediyorlar. Yüksek düzlüklerden deniz seviyesine iniyorum. Esmeralda beni aguardiente ve gitarlarla karşılıyorlar. Bambaşka bir dünya. Kara derili insanlar, nemli ve sıcak topraklar, yürürken dans eden kadınlar. Ertesi gece plajda kayboluyorum. Yüksekçe bir tepeye tırmanmak zorunda kaldıktan sonra yabani otların arasından kurumuş bir nehir yatağını takip ediyorum. Geri döndüğümde çoktan gece yarısı olmuş ve kimse kalmamış. Bağırarak arkadaşlarıma sesleniyorum. Denizin gürültüsünden başka bir şey duymuyorum. Kumun üzerinde istikametsiz, elbisesiz ve beş parasız yürüyorum. Acımasız sivrisinekler beni akşam yemeği niyetine emiyorlar. Avucumun içiyle bedenime şaplak atmaktan yoruluyorum. Nerede olduğum konusunda en ufak bir fikrim bile yok. İkide bir bağırıyor, cevap bekliyor ve yürümeye devam ediyorum. Mayomu çıkarıp denize giriyorum. Su ılık ve ayın ışıltısı üzerine vuruyor. Sudan çıkınca biraz üşüyorum. Koşup kumların üzerine atlıyor, avuçlarıma doldurup kumları havaya fırlatıyorum. Sivrisinekler beni hiç rahat bırakmıyor. Karnım acıktı, midem gurulduyor. Ateş yakmak için odun arıyorum. Ben bu işle uğraşırken ağaçların arasında bir insanoğlu beliriyor. Esmeraldas'a giden son otobüsü kaçırmış delikanlı bu. Bana kuşkuyla bakıyor ama sivrisinekler yüzünden dumana yaklaşmaya mecbur kalıyor. Ona bir sigara ikram ediyorum. Sonra bana kurt köpeklerinden, tarantulalardan, yengeçlerden ve köpek balıklarından korktuğunu itiraf ediyor. 2. Arkadaşlarımın sesini duyduğumda uyumaya çalışıyordum. Bir barakadaki Çinli bir aşçıyı uyandırıyor ve onu bize yemek vermeye ikna ediyoruz. Bize bira getiriyor ve koca bir tepsi karides hazırlayıp yanında unutulmaz bir kırmızı sosla servis yapıyor. Arkadaşlarım bütün gece beni aramışlar. Kaybolduğum yerin adının intihar kayalığı olduğunu öğreniyorum. Ahşap bungalovlarda uyuyoruz. 3. Uyandığımda güneş ışığının mavi dalgaları tutuşturmak üzere olduğunu görüyorum. Parmaklarımın arasından kumun kaydığını hissediyorum. Her kum tanesi canlı, derimin her gözeneği canlı, içimden güzel bir müzik doğuyor. Quito, 1976. Amerika kıtası tarihine giriş. Birbirine komşu iki yerli köyü varmış. Koyunlarından elde ettikleriyle ve toprağın verdiği azıcık şeyle yaşayıp gidiyorlarmış. Quito yakınlarındaki çok güzel bir göle kadar inen bir dağ yamacına teras biçiminde ekip biçiyorlarmış. İki köyün de ismi aynıymış ve birbirlerinden nefret ediyorlarmış. İkisinin orta yerinde bir kilise varmış ve papaz neredeyse açlıktan ölüyormuş. Bir gece tahtadan bir Meryem Ana heykelciğini tuza bulayıp toprağa gömmüş. Ertesi sabah koyunlar toprağa eşelemişler ve mucize ortaya çıkmış. Meryem Ana armağanlara boğulmuş. Her iki köyden de yiyecek, giyecek ve süsler taşıyorlarmış. Her köyün erkekleri ondan diğer köyün erkeklerinin ölümünü istiyor ve geceleri onları bıçaklıyorlarmış. Sonra da Meryem Ana'nın takdiri böyle deniyormuş. Her yemin bir intikammış ve böylece Pukara adındaki bu köylerin insanları karşılıklı olarak birbirlerini bitirmişler. Papaz böylece zengin olmuş. Çünkü köylülerin sahip oldukları her şey, tüm hasatlar ve tüm hayvanlar Meryem'in ayaklarının dibinde birikmiş. Daha sonra çok uluslu bir oteller zinciri artık üzerinde kimsenin yaşamadığı toprakları 3 otuz paraya satın aldı. Gölün kıyısında şimdi turistik bir merkez yükselecek. Quito, Şubat 1976, iyi niyet. Alejandra, Adum'un bana anlattığına göre Margarita belli bir süre Kanar'da kalmış. O yüksek tepelerde yerliler Atahualpa katliamı yüzünden hala siyah giyiniyorlar. Topluluk çorak topraklarda yetişen azıcık şeyi paylaşıyor. Orada gazeteler yok. Kaldı ki kimse okuma yazma bilmiyor. Ayrıca orada radyo da yok. Zaten olsa da radyolar konkistadorların dilini konuşur. Küçük kabileler topluluk içinde olan biten şeyleri nasıl öğreniyorlar o zaman? Her kabile iki ya da üç aktörü bölgenin diğer yerleşimlerini dolaşmaya yolluyor. Bu kişiler haberlerle ilgili temsiller verip sorunlarını sahneliyorlar. Ne olup bittiğini anlatırken ne olduklarını anlatıyorlar. Güneşi ve ayı elimizden aldılar. Bize başka tanrılar getirdiler. Onları anlamıyoruz ama onlar için birbirimizi öldürüyoruz. Margarita Kanara tiyatro öğrenmeye gitmemiş. Öğrenmeye ve yardım etmeye gitmiş. Aylar geçer. Margarita soğuktan ve sevdiklerinden uzak olmaktan muzdariptir. Topluluğun şefi, adı Kindiymiş, bir elini onun omzuna koymuş ve ona Margara demiş. Sen çok üzgün duruyorsun. Eğer bu doğruysa buradan gitmen daha iyi olur. Bizim dertlerimiz zaten bize yetiyor. Sistem. Guatemala ya da Çin'de canlı doğan her 100 çocuktan 8'i ölüyor. Doğan çocukların 8'i Brezilya'nın en zengin şehri olan São Paulo'nun gecekondu mahallelerinde de ölüyor. Kaza mı yoksa cinayet mi? Suçlularda hapishanelerin anahtarları var. Mermi atmadan uygulanan bir şiddet. Bu yüzden polisiye dizilerin konusu olmuyor. Sadece arada sırada istatistiklerde karşımıza çıkıyor. Ama gerçek savaşlar her zaman en etkileyici gösteri değildir. Ve kurşun yağmurunun birçok kişiyi kör ve sağır bıraktığı herkesçe bilinmektedir. Şili'de yemek Birleşik Devletler'inkinden daha pahalıdır. Asgari ücret ise 10 kat daha düşüktür. Şinlilerin dörtte birinin hiçbir geliri yoktur. Ve sadece dilencilikle yaşamlarını sürdürürler. Santiago'lu taksiciler artık turistlerden dolar satın almıyorlar. Onlara bir akşam yemeği karşılığında kendileriyle yatacak genç kızlar sunuyorlar. Son 20 yılda Uruguay'daki ayakkabı tüketimi 5 kat düştü. Son 7 yılda Montevideo'daki süt tüketimi yarı yarıya düştü. Gereksinimleri yüzünden cezaevine düşenler kaç kişidir? İş ve yemek peşinde koşmaya mahkum bir kişi özgür müdür? Dünyaya kafalarını uzatıp ilk kez ağladıkları günden itibaren kaderleri alınlarında yazılı olanlar kaç kişidir? Güneşin ve tuzun esirgendiği kişilerin sayısı ne kadardır? Quito, Şubat 1976, onlar ölene kadar dinlenmek yok. Bu kadın en iyi arkadaşının ölümünü gördü. Darbeyi izleyen günlerde Santiago şehrinin kenar mahallelerindeki bir fabrikayı işgal etmişlerdi. Direnmek için silah gelmesini bekliyorlardı. Onu korkunç bir işkenceden geçirdiler. Ama kadını tanıdığını söylemedi. Onu kadının bulunduğu yere kadar yerlerde sürüklediler. Geçtiği yerlerde arkasında kandan bir yol bırakıyordu. İnkar etmeyi sürdürdü. Kadın subayın onun kurşuna dizilmesi emrini verdiğini duydu. Onu bir duvarın önüne götürdüler. Nişancı belli bir mesafeye geçti ama tetiğe basmakta tereddüt etti. Sonra birden tüfeği kaldırdı, nişan aldı ve kadının kafasının nasıl parçalandığını gördü. Ardından nişancı acı bir şekilde uludu. Tüfeği fırlattı ve koşarak gitti. Ama fazla uzaklaşamadı. Subay bel hizasından yaylım ateşi açtı ve onu ikiye biçti. Quito, Şubat 1976. Ateşi tutuşturup onu çağırıyorum. 1. Ivan Eguez'in evindeki gece, Rock Dalton'u anlatmaya koyuluyorum. Rock, durdurak bilmeyen bir insandı. Şimdi hafızamda koşturuyor. Ölüm onu yakalamayı nasıl becerdi acaba? Onu kurşuna dizeceklerdi ve infazdan 4 gün önce hükümet düştü. Başka bir seferinde yine kurşuna dizilmek üzereyken bir deprem hapishanesinin duvarlarını çökertti ve o kaçtı. Onun vatanı olan ve bedeninin her tarafında dövme olarak taşıdığı küçücük ülke El Salvador'un diktatörlükleri onunla asla başa çıkamadılar. Ölüm kendisiyle bunca dalga geçen bu adamdan intikamını aldı. En sonunda onu kandırarak gafil avladı. Mermileri onun hiç beklemediği bir yerden gönderdi. Aylarca çelişkili bilgiler geldi ve gerçek öğrenilemedi. Ölmüş müydü, ölmemiş miydi? Ölmüştü. Paris'te ya da New York'ta doğmamış olan bu şairin katlini bildirmek için telgraf telleri titreşmedi. O hepimizin içinde en neşeli olanımızdı ve en çirkinimiz. Çirkinler vardır ki en azından şöyle diyebilirler. Ben çirkinim ama simetriyim. Ama o onlardan biri değildi. Suratı yana kayıktı. Bu şekilde doğmadığını söyleyerek kendini savunuyordu. Dediğine göre sonradan bu hale gelmiş. İlk olarak futbol oynarken kuşkulu bir penaltı yüzünden burnuna bir tuğla yemiş. Onun ardından gözüne bir taş gelmiş. Daha sonra şüpheci bir koca kafasında şişe kırmış. Ardından Marksizm-Leninizm tutkusunu anlamayan El Salvadorlu askerlerin attıkları dayaklar. Sonra da Prag'da Malasatrana'nın bir köşesinde yediği gizemli bir dayak. Bir grup adam onu pataklayıp çene kemiğinde iki kırık ve beyninde sarsıntıyla sokağın ortasına atmışlar. Birkaç yıl sonra askeri bir manevra sırasında Rock elinde süngüsü takılı tüfeğiyle koşarken bir kuyuya düşmüş. Orada yeni doğurduğu yavrularıyla birlikte kocaman bir domuz varmış. Onca badireden sonra ondan geriye sağlam kalan taraflarını da o domuz dağıtmış. 1970 Temmuz'unda kahkahalar atarak bana bu domuz hikayesini anlattı. Ve kendisinin atalar olan meşhur Dalton kardeşlerin maceralarını konu alan bir çizgi roman gösterdi. Rock'un şiiri tıpkı kendisi gibi sevgi dolu, şakacı ve kavgacıydı. Cesareti üst düzeydeydi. Ve bu yüzden bu konuya girme ihtiyacını hiç hissetmezdi. Rock'tan bahsediyor ve onu bu gece Ivan'ın evine getiriyorum. Buradakilerden hiçbir onu tanımadı. Bunun ne önemi var ki? Ivan'da taverna ve diğer mekanların bir nüshası var. Bir zamanlar Montevideo'dayken bu kitap bende de vardı. Bir şiiri tavernada arayıp bulamıyorum. Belki de kendim hayal etmiştim. Ama o da pekala Amerika kıtasında doğmanın güzelliği ve ayrıcalığı üzerine yazmış olabilirdi. Prag'daki Ufleka adlı tavernayı bilen Ivan yüksek sesle bir şiir okuyor. Louis uzun bir şiir ve bir aşk öyküsü. Kitap elden ele dolaşıyor. Ben öfkelenmenin güzelliğinden bahseden birkaç dizeyi seçiyorum. 2. Herkes kendine göre farklı bir biçimde ölüm alemine giriyor. Kimisi sessizce, ayaklarının ucunda yürüyerek, kimisi ayakları geri giderek, kimisi ise özür dileyip izin isteyerek. Oradakilerle tartışmaya girenler ve onlardan açıklama talep edenler olduğu gibi, o alemde omuz ve dirsek atarak kendine yol açanlar, ölümü kucaklayanlar da var. Gözlerini kapatanlar da var, ağlayanlar da. Ben her zaman Rock'un ölümü kahkahalarla karşılayacağını düşündüm. Acaba öyle yapabildi mi diye şimdi kendi kendime soruyorum. İnsanın bir dönem yoldaşı olmuş kişiler tarafından katledilmesinin acısı çok daha şiddetli değil midir? İşte tam o sırada zil çalıyor. Bu Umberto, Vinoeza ve Agustin Cueva'nın evinden geliyor. Ivan kapıyı açar açmaz, daha henüz kimse bir şey sormadan Umberto şöyle diyor. Muhalif bir fraksiyonmuş. Ne? Nasıl? Rock Dalton'u öldürenler bana Agustin söyledi. Meksika'da yayınlanan bir Umberto aramıza oturuyor. Hepimiz sessizce oturuyor ve pencerelere vuran yağmurun sesini dinliyoruz. Nehrin üçüncü kıyısı. Guimarães, Rosa'yı bir çingene uyarmıştı. En büyük arzunu gerçekleştirdiğinde öleceksin. Tuhaf şey, içinde barındırdığı onca tanrı ve şeytana rağmen tam bir beyefendiydi. En büyük arzusu Brezilya Edebiyat Akademisi'ne üye seçilmekti. Onu seçtiklerinde oraya girişini ertelemek için bahaneler uydurdu. Yıllarca bir sürü bahane üretti. Sağlık, zaman, seyahat. Ta ki zamanın geldiğine karar verene dek. Görkemli bir tören düzenlendi ve Guimarães, Rosa konuşmasında şöyle dedi. İnsanlar ölmez, büyülenmiş olarak kalırlar. 3 gün sonra bir pazar günü öğlen vakti karısı kilisedeki ayinden dönünce onu ölü buldu. Ona birkaç tane hikaye borçluyum. O bunu bilmese de onların karşılığını ödeyeceğim. Don Alejo Carpentieri tanımıyorum. Bir ara onu görmem gerekiyor, ona şöyle diyeceğim. Bakın Don Alejo, sanırım siz Mingo Ferriera'dan bahsedildiğini hiç duymamışsınız. O, mizah ve dramı karıştırarak resim yapan bir vatandaşım. Birbirini izleyen gazete, dergi ve kitap maceralarında yıllarca bana eşlik etti. Benim yanı başımda çalıştı. Ve az da olsa onun hakkında bir şeyler öğrendim. O hiç konuşmayan birisidir. Ondan sözcükler çıkmaz, çizgiler çıkar. Tacuarembó'dan gelmiştir. Bir ayakkabıcının çocuğudur ve hep yoksul biri olmuştur. Ayrıca ona şunları da söyleyeceğim. Montevideo'da da birçok kez hapse düşmüş ve işkence görmüştür. Bir seferinde aylarca, yanılmıyorsam neredeyse bir yıla yakın bir süre tutuklu kalmış. Çıkınca bana anlattığına göre tutulduğu o yerde sadece yüksek sesle okunabiliyormuş. Onları kapattıkları yer pislik içinde bir hangar yer. Mahpuslar, etrafları tüfeklerle çevrili bir halde üst üste yığılıyor ve işemeye dahi gidemiyorlarmış. Her gün işlerinden biri ayağa kalkıp hepsi için okuyormuş. Benim size söylemek istediğim Don Alejo, mahpuslar aydınlanma çağını okumak istemişler ama bunu başaramamışlar. Gardiyanlar kitabın içeri sokulmasına izin vermişler ama mahpuslar onu okuyamamışlar. Demek istediğim, birçok kez okumaya başlamışlar ama her seferinde bırakmak zorunda kalmışlar. Siz onlara yağmuru, toprağın ve gecenin şiddetli kokularını hissettiriyor musunuz? Siz onlara denizi ve geminin omurgasına çarpan dalgaların gürültüsünü taşıyor ve günün doğduğu saatte gökyüzünün kırbacını gösteriyor musunuz? Ve onlar okumaya devam edemiyorlarmış. Ve ona şöyle diyeceğim. Belki Milton Roberts'ı hatırlarsınız. Milton, Crisis dergisi için sizinle röportaj yapan o uzun boylu ve hoş bakışlı delikanlıydı. Zannedersem 73 yılı ortalarında Paris'e bir seyahat yapmıştı ve sizinle bir röportaj yapmasını ondan ben istemiştim. Hatırlıyor musunuz? Milton, oraya yakalandığı hastalık konusunda çok bilgili olan Fransız doktorlara görünmek için gitmişti. Ama yapacak hiçbir şey yoktu. Buenos Aires'e döndü ve bir daha da yataktan kalkamadı. Uzun süre acı çekti. Bütün vücudu şişti. Kalan azıcık gücünün yanı sıra sesi de yavaş yavaş kayboldu. Hastalık gırtlağına ulaşmadan önce Milton bana birkaç kez sizinle yaptığı röportajdan bahsetti. Bana röportajın tamamını anlattı. Kelime kelime hepsini hatırlıyordu. Sizden sanki bütün ömrü boyunca onun dostu olmuşsunuz gibi bahsediyordu. Aşklarınızı ona müzik ve edebiyatla anlattığınızdan bahsetti bana. Sizin korsan ve diktatör hikayelerinizi iki ya da üç asır önceki alışkanlıkların tüm ayrıntısıyla birlikte bana teker teker anlattı. Bunları anlatırken gözleri parlıyordu. Ve şu anda hafızamda o surat ifadesiyle yer alıyor. O öldükten sonra iş arkadaşı Claudine röportajın notlarını bulmak için onun kağıtlarının altını üstüne getirdi. Aradı, taradı ama hiçbir şey bulamadı. O kağıtlar asla ortaya çıkmadı. Ve şöyle diyeceğim. İşte bunları anlatmak ve size teslim etmek istiyordum, yoldaş Alejo. Çünkü onlar size ait. 9. ayrımın sonu, sayfa 108.